İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2022 Cuma. Bir başka haftalık gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese.
Hemen kısaca gündemden bahsedeyim. İlk önce Afrika'da TB2 Bayraktar TB2'lerin kullanımına dair bir haberimiz, paylaşımımız olacak. Ardından ABD'nin İdlib'de düzenlediği saldırıdan bahsedeceğiz. Sonra Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan ve İran'daki istihbarat zafiyetlerinden bahsedeceğiz son dönemde. Son olarak da Pakistan Taliban'ı ile ilgili küçük bir değerlendirmemiz olacak ve yayını noktalayacağız. Yayına geçmeden önce yayını beğenmeyi, paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın şeklindeki çağrımızı da tekrar edelim. Kısaca istiyorsam başlayalım.
Olur, bir şu paylaşımını da halledeyim.
Tamam.
Ardından da başlayabiliriz yavaş yavaş. Başa yapalım istiyorsan.
Tamam, Bayraktar TB2'lerin bu hafta iki ayrı görüntü geldi. Oldukça ilginçti üst üste gelmeleri. İlk olarak Etiyopya'dan, daha sonra da Cibuti'den görüntüler geldi. Askeri geçit törenlerinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları sergilendi. Açıkçası Etiyopya'ya dair veriler, raporlar duymuştuk Etiyopya'nın kullandığına.
Evet.
Doğrulama yoktu. Böylece teyit edilmiş oldu ancak Cibuti'ye dair ben açıkçası bir şey görmemiştim. Cibuti'de Bayraktar TB2'lerin kullanıldığına dair bunu da görmüş olduk. İlk oldu. Sen neler söyleyeceksin süreçle ilgili? Biliyorsun bazı işte raporlar çıkmıştı. İnsan hakları ihlallerine,
Evet,
sivil kayıplara
Etiyopya'daki
dair.
ile ilgili ciddi sıkıntılı ekonomistin raporuydu yanlış hatırlamıyorsam.
Politico diye
Pardon,
hatırlıyorum ben onu
pardon.
ama.
Politico'nun raporuydu. Şeyde 2021 Ağustos ayındaydı. Yine yanlış hatırlamıyorsam Abiy Ahmet Etiyopya lideri şeye gelmişti. Türkiye'ye gelmişti ve orada bir takım güvenlik anlaşmaları imzalamışlardı. İşte Erdoğan'la falan görüşmüştü. Ve o zaman gündeme gelmişti ilk olarak. Bayraktarların Etiyopya'ya satıldığı belirli, hatta bir süredir de kullanıldığı. Oradan zaten sağdan haber aktaran çok sayıda kaynak Bayraktarların o Tigray güçlerine karşı, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı kullanıldığını ifade ediyordu. Ve son olarak da Politico'nun raporunda Bayraktarların Etiyopya'daki o Tigray bölgesindeki saldırılarda sivil hedefleri yönelik kullanıldığının da açıklanmış olması, o raporda böyle bu tarz bir ifadenin geçmiş olması daha konuyu tartışmalı bir hale getirdi. Ve Etiyopya son olarak işte bu ordunun gerçekleştirdiği bu törende, bu mezuniyet töreninde kısa bir süre önce, birkaç gün önce gerçekleştirildi bu tören. Orada da bayraktarları artık tamamen sergiledi. Görsel olarak da teyit edildi bayraktarların Etiyopya ordusunda envanterinde olduğu. Ve bununla birlikte de işte o az önce söylediğim şey, az önce söylediğim o tartışmalı konu yeniden gündeme geldi diyeyim. Ama tabii bu sivil kayıpları ne derece araştırılacak? Muhtemelen sadece kayıtlara geçecekler, istatistik olarak raporlarda kalacaklar gibi görünüyor. Bunun yanında bayraktarların Etiyopya ve Cibuti'de ortaya çıkmasından ziyade biliyorsun bir süredir Batı Afrika'daki ülkelerin Bayraktar, Batı Afrika'daki cihat yanlılarına yönelik işte en fazla ismini zikrettiğimiz El-Kaide'nin Batı Afrika kolu olan Nusret-el İslam vel Müslümin cemaatine yönelik Bayraktar TB2'lerin kullanılabileceği hatta daha gelişmişlerinin kullanılabileceği yönünde bazı analizler ortaya çıkmaya başladı.
Tabii Nijer özellikle
Evet.
Nijer'in alacağına dair ifadeler vardı.
Yani bunlar oldukça önemli detaylar. Hatta şu yönde analizler yapıyorlardı hatırlıyorsan. Bayraktarlar cihat yanlarına karşı etkili olabilir mi? Bitirebilir mi? Çünkü orada bir dönem biliyorsun Fransa'nın ABD'den aldığı şeyler vardı. Bu MQ-9'lar vardı. Orada bayağı kullanıldı. Baktığın zaman Nusrat el-İslam ve el-Müslimin cemaati veyahut da diğer El-Kaide bağlantılı diğer gruplara yönelik ciddi saldırılar gerçekleştirdi. Lider kadrosuna yönelik. Tabii ki bu saldırılar Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa ile girdiği istihbarat paylaşımından kaynaklanıyordu. Yani bu spesifik saldırıların gerçekleştirmesinde Amerika'nın Fransa ile istihbarat paylaşımı oldukça önemliydi. Bayraktarların sahaya girmesi durumunda Batı Afrika'da bu tarz şeyler yaşanabilir mi? Biraz zor görünüyor. Yani istihbarat sahada ne kadar etkin olacak Türkiye mi diyeyim artık bilmiyorum. Yani bayrakların orada kim tarafından kullanılacağı da oldukça önemli. Yani ilerleyen günlerde göreceğiz ya Batı Afrika'daki bayraktar
Bir de
etkinliği.
böyle bayraktarlar biraz daha çoklu bir şekilde kullanılmaya uygun insansavar araçları biliyorsun. Burada böyle Cibuti'de de Etiyopya'da da birer tane ben gördüm. Yani sanki böyle numunelik gibi böyle gösterilmek için sanki biraz da gösterilmiş gibi. Ama dediğim gibi yani şey olması da benim dikkatimi çekti. Resmen ilan edilmeden bu şekilde iki ülkenin sergilemesi bu insansavar araçlarını hem de birbirinin ardına yani bu da dikkat çekici geldi bana açıkçası.
Ya resmen ilan etmelerine de pek gerek yok aslına bakarsan ya. Yani almışlar envanterlerine katmışlar. Ki burada şeyden bahsediyorduk çok önce aylar önce konuşmalarımızda. Yani Türkiye'nin Bayraktar TB2'leri bir pazarlamacı gibi her yere sattığından da bahsediyorduk. Yani bunun işte bunun son örneği de bu oldu. Yani Etiyopya'da mesela Etiyopya bu tarz yönetimlerin eline geçen silahlar özellikle Bayraktar gibi özel silahlar. Yani bölgedeki sivillere yönelik o saldırıları farklı bir boyuta taşıyacaktır aynı zamanda. Yani bunun örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nin yani şeyde gördük, Afganistan'da gördük, Pakistan'da gördük. Hatta Amerika'nın Somali'de gerçekleştirdiği her saldırıda neredeyse gördük bu olayı. Ya yani bu hassasiyeti bu yönetimlerin gözeteceğini ben zannetmiyorum. Yani Bayraktarlar ellerine geçti artık herhalde filoyu da genişletirlerse her saldırıda bir sivil kaybı tıpkı Somali'de olduğu gibi muhtemelen bu tarz şeyler gündeme gelecek. Mesela Amerika Birleşik Devletleri biraz böyle değil. Yani biraz daha o şeyleri vermek için, insansavı araçları vermek için ki onlarınki biliyorsun çok daha bu bayraktarların sınıfında değil. Onlar biraz daha diğer şeyin adı neydi?
Predator mı?
Hayır, Anka Türkiye'nin ürettiği bir tane daha vardı ya uydu
Akıncı.
iletişiminde. Akıncı değil, hayır. Başka bir şeyin ürettiği. Anka'ydı yanlış hatırlamıyorsam.
Anka vardı, Tayin'in onu diyorsun.
Evet, ya o biraz daha onun sınıfında. Hat biraz daha şey sınıfta, Akıncı sınıfında da aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği. Ama o satarken tabii Türkiye gibi bu tarz bir pazarlama stratejisi izlemiyor. Ya düşünsene geçtiğimiz günlerde şey Baykar Teknoloji şey yaptı yani Ukrayna'ya iki tane hibe ettiler. Ya bu çok enteresan. Yani bir yandan bakıyorsun işte Türkiye NATO ile birlikteyiz diyor. İşte Rusya'nın da aynı zamanda hani ne şiş yansın ne kebap politikası izliyor. Rusya'yı da memnun etmeye çalışıyor. Ama bir yandan da Baykar çıkıyor Ukrayna'ya iki tane TB2 hibe ediyor. Yani çok enteresan gerçekten çok enteresan bir siyaset.
Ya bu şu açıdan da nasıl diyeyim farklı sonuçlar olabilecek bir olay. Ya bugün işte ABD, İngiltere vesaire Batılı herhangi bir ülke bir çatışma sahasında sivil öldürdüğü zaman yani çok fazla mesele onların üzerine kalmıyor ama Türkiye'nin sattığı bir insansavar aracının sivil ölümlerine dair spekülasyonların olduğu bir yerde kullanılması yani Türkiye'nin söylemsel açıdan da zor bir duruma sokacaktır yüksek ihtimalle. Ya bu politikanın raporu gibi mesela. Kesinliği dahi belli olmayan bir şey vardı işte sivil ölümlerinde kullanıldı diye. Ya bunu bütün Batı konuşmaya başladı birden. Türkiye işte insansavar aracı satıyor, sivillerin öldürülmesinde kullanılıyor filan.
Tabii
Halbuki
tabii.
oransal bakımdan vurduğumuz zaman yani ABD'nin işte Batı'nın diğer ülkelerin sattığı silahların öldürdüğü siviller kıyaslanmayacak derecede fazla ama yani medyanın burada kimin elinde olduğu da etkiliyor. Velhasıl bir siyaset güderek silah satışı yapmak gerekiyor aslında işte ABD'nin yaptığı gibi.
Ya
Yani
şey
bunu bir
burada
pazarlık kozu olarak kullanıyor ABD
ya
yani.
sadece silah satışı değil, Türkiye dış politikada da yani çok böyle sanki bir stratejisi yokmuş gibi gidiyor. Yani baktığın zaman bugün işte F-16'lar konusunda Biden'ın anlaştığını söyleyen bir Erdoğan var. Aynı kısa bir süre sonra bakıyorsun işte Yunan adalarına Amerikan askerlerinin konuşlandırılması ile ilgili biz oyunun farkındayız şeklinde söylemler geliştiren bir Erdoğan da var. Yani bakıyorsun dış politikada ya sürekli bir zigzag var böyle. Yani bu da insan savaş araçları da ben böyle olduğunu düşünüyorum ama Batı tabii ki senin de dediğin gibi yani Amerika'nın insan hakları ihlallerini, sivilleri öldürmesini vesaire bunları her türlü tolere edebilir, görmezden gelebilir ama Türkiye'ninkini bu şekilde yapmazlar. Hani çıkarlarına göre hareket etmediği sürece saklarlar bunları ajandalarında ve günü geldiğinde de bu sivil kayıplarına neden olduğu iddiasıyla Türkiye'nin işte bayraktarlara bir şekilde bir yaptırım, bir yerden bir şey uygulamaya çalışabilirler yani.
Evet, istiyorsan devam edelim. Afrika'yı
Olur.
geride bırakalım. ABD bir saldırı gerçekleştirdi İdlib'de geçtiğimiz günlerde 27 Haziran gece saatlerinde Ruhase Dine bağlı üst düzey bir ismi hedef aldıklarını belirttiler. ABD CENTCOM bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Ebu Hamza el-Yemeni isimli bir ismi hedef aldık. Suriye'deki El-Kaide'yi vurduk şeklinde bir açıklama yaptılar. Bir süredir biliyorsun Amerikan silahlı insan savaş araçları İdlib semalarında uçuş yapıyordu. Türkiye hava sahasından girdiği belirtiliyordu bu insan savaş araçlarının. Velhasıl İdlib kırsalında Binnis yakınlarında bir saldırı düzenlediler ve bir kişi öldü bir motosiklette. Uzun süredir aslında nasıl diyelim bu Ninja R9X'ti galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Bıçaklı mühimmat kullanıyorlardı ama burada iki tane Hellfire füzesi sanırım kullandılar. Ardından bazı iddialar çıktı. Ebu Hamza değil de farklı bir isim hayatını kaybetti saldırıda diye. Bu da henüz ben çok açık net bir bilgi göremedim. Bir de yani biraz grupların yapacağı açıklamaya bağlı. Çünkü ceset biliyorsun bu saldırılardan sonra artık teşhis edilemez duruma geldiği için tamamen yandığı için oradaki giden basın kaynakları veya sivil savunma ekipleri vesaire herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Paylaşamıyor sosyal medyayla kimlik bilgisi.
Evet.
Gruptan da bir açıklama gelmedi meseleye dair.
Ya Huras bir açıklama gelmedi. Evet. Ama Huras'a yakın kaynakların açıklamalarına baktığın zaman yani gerçekten öldürülen kişinin, orada ölen kişinin Ebu Hamza el-Yemeni olmadığı yönünde ciddi iddialar var. Yani gerçekten de başka birisinin Ebu Hamza el-Deyri olduğu yönünde de güçlü iddialar var ama günün sonunda senin dediğin gibi yani tamamen bu cesedin tamamen yandığından bahsediyorlar. Teşhis edilemediğinden bahsediyorlar. Ebu Hamza el-Yemeni'nin bu ilk değil yani iki veya üç kez daha yanlış hatırlamıyorsam Amerika tarafından öldürüldüğü gene böyle insan savarı saldırısında öldürüldüğü daha önce de açıklanmıştı. Aslına bakarsan bu çok dikkat çekici. Yani Amerika eski Amerika Amerika Birleşik Devletleri eskiden gerçekleştirdiği saldırılarda bu tarz açıklamalar yaptığında yani o kişinin kesin olarak öldüğü anlaşılırdı. Yani mesela Ebu Hamza el-Yemeni dediklerinde o büyük ihtimalle Ebu Hamza el-Yemeni çıkardı. Ama son dönemde özellikle Trump döneminde başladı bu. Yani Trump'tan sonra ve mevcut Biden yönetiminde de biz operasyonel faaliyetlerinde bir zayıflama var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu Somali'deki hava saldırılarında da gördük. Gerek Somali'de olsun, işte Suriye'de son birkaç hava saldırısında mesela. Tabii bu şey operasyonlarını saymıyorum. Yani DAEŞ liderlerine karşı gerçekleştirdikleri operasyonlar ayrı. Ama burada bu Suriye El-Kaide'si olarak isimlendirdikleri Hurase Din yapılanmasına yönelik saldırılarda yani şu ana kadar bir şey var. Yani bir zayıflama var yani. Bu istihbari anlamda söylüyorum bir zayıflama. Yoksa teknik anlamda motosiklette gece vakti giden bir adamı vurdular yani. Olay teknik anlamda bir şey yok burada. Bir de şey var. Amerika'nın gerçekleştirdiği saldırılarda her zaman biliyorsun sadece saldırının teknik boyutunu kullanmıyor. Biraz daha sahaya etki edebilecek şekilde siyasi anlamda sahadaki dengelere yön verebilme anlamında da saldırılar gerçekleştiriyor. O bakımdan da mesela Ebu Hamza ilk olarak Ebu Hamza el-Yemeni'nin hedef alındığının ortaya çıkmasıyla birlikte aynı anda şey haberleri de pompalanmaya başlandı. İşte Ebu Hamza'nın HTŞ ile arasının bozuk olduğu, HTŞ'nin onu aradığı, işte gözaltına almaya çalıştığı vesaire yönünde sanki bu saldırıyı HTŞ'nin hedef göstermiş gibi Bu tarz bir haber de lanse edildi şeye. Ki geçmiş dönemde baktığın zaman birçok hava saldırısında mesela gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri o kadar akıllı oynadı ki bazı hava saldırılarında. Saldırıdan sonra gruplar arasında tartışmalar, hatta çatışmalar çıktı. Yani Suriye sahasını takip ettiğimiz için biliyoruz. Gruplar arasında çok fazla şeyler var. Yani bu tarz iddialar var. Yani HTŞ'nin vurdurduğu yönünde, tırnak içerisinde söylüyorum, bazı isimleri filan HTŞ karşıtları tarafından ortaya atılan iddialar bunlar. Ama Amerika'nın bu saldırılarının bu kadar planlı olmasında çok büyük etkisi var bunda.
Evet tabii bir de şuna da değinmekte fayda var. Yani Hurasettin özellikle son HTŞ ile yaşadığı gerginliklerin ardından yani büyük ölçüde nasıl diyelim biraz elini sahadan çektiği için biraz daha kendi içine çekildiği için burada ABD'nin sahada istihbarat toplaması işte bu isimlerin gittiği yerlere faaliyetlerine dair bilgi edinmesi ve işte bu paralelde saldırı düzenlemesi de zorlaşıyor. Yani bunun da ABD'nin saldırılarının başarısızlaşmasında bir etkisi muhtemelen vardır yani.
Ya Hurasettin'i HTŞ operasyonlarla bitirdi zaten. Yani bir yere çekildiğinden değil de son geçtiğimiz yılda, yanlış hatırlamıyorum, o gözaltı dalgaları olmuştu HTŞ'nin, Huras'ın hücrelerine yönelik. Ondan sonra tamamen tabii bu operasyonlarla gözaltı alanların olduğu vesaire, ondan sonra tamamen senin dediğin gibi de çekildiler yani sahadan. Sadece Huras değil, hatırlıyorsam bir ara 3-5 tane daha grup çıkmıştı böyle. İşte Rusya'ya hedef alan, Türkiye'ye,
Tabii.
TSK'ya hedef alan filan. Onlar hepsi, dikkat ediyorsan, tamamen bitmiş durumda.
Evet yani hiçbir faaliyetleri kalmadı. HTŞ'ye hedef alan da yani bildiğim kadarıyla 3 ya da 4
Evet.
farklı grup vardı.
Ateşe kontrol noktalarına hedef alıyorlardı.
Tabii hepsi herhalde pasifize oldu tamamen yani. İstiyorsan devam edelim ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok, edelim, devam edelim.
Ukrayna'ya geçeceğiz. Rusya'nın ciddi bir ilerleyişi vardı.
Şey, Suriye'de, ha, şunu atlamayalım ama birisi daha yazmış, bu Afrin'in HTŞ'ye teslimi olayı var. İstiyorsan onu
Bunu
da.
geçen hafta konuşmuştuk aslında, o yüzden şey yaptım
Ha, on bir
ama
sadece ufak bir üstünden geçelim diye, herhangi bir gelişme olmadığına dair bu yönde.
tabii yani bu istiyorsan sen açıkla
Yo,
istiyorsan.
bir geçtiğimiz videoda da ben kendi tek attığım geçenki gündem videosunda da bu konuya değindim zaten. Orada daha detaylıca anlattım. Şu anda bir gelişme yok. Yani Afrin'in HTŞ'ye teslim edilmesi adına. Ve mevzu sadece Afrin'de değil. Yani şimdi Türkiye biliyorsun, bu özellikle Suriyeliler üzerinden sığınmacı yönelik ciddi bir antipati oluşmuş durumda Türkiye'de. Ve iktidar da bir şekilde özellikle Suriyelileri artık kendisi de şey söylemi geliştirmeye başladı. Yani bu bir seçim vaadi haline de gelmeye başladı. Biz geri göndereceğiz. Ve bunları işte onurlu geri dönüş dedikleri şeyle, yanlış hatırlamıyorsam, geri göndermeleri için de Suriye sınırları içerisinde kentler, briket evlerden oluşan kentler oluşturmaya başlayacaklar. Ancak bunun için bölgenin, o briket evleri oluşturacakları yerlerin istikrara kavuşmuş olması lazım. Yani şu anda Afrin bölgesinde işte Zeytindalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine baktığın zaman bu bölgelerde şey yok. Yani bir asayişten bahsedilemiyor. Yani tamamen işte Suriyeli gruplar bile kendi aralarında orada Türkiye'nin desteklediği muhalifleri harami ismini vermişler. Çünkü parayla her türlü işlerini hallettirebiliyorlar oralarda. Ancak HTŞ'nin motivasyonu biraz daha farklı. Yani oradaki gruplar nasıl diyeyim sana, biraz daha maddiyatla, biraz daha parayla motive olabilirken HTŞ'nin motivasyonu biraz daha ideolojiye dayanıyor. Yani dini bir motivasyon üzerinden gideceği için oraları kontrol altına aldığında asayişi sağlaması bence çok daha kolay olacaktır. Yani diğer gruplara göre. O yüzden de Türkiye işte bu Suriyelilerin geri gönderilmesi için, orada kurulacak kentler vesaire ve öncesinde oluşturabilecek asayiş için bence bir şekilde Türkiye'de oraları nasıl HTŞ'ye, artık HTŞ mi olur, ismini değiştirirler mi, oraya bırakılabilir. Yani sadece Afrin değil bak, bütün bölgeleri kastediyorum ben, kuzeyde Türkiye'nin kontrolündeki. Bırakır mı bırakmaz mı ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama şu anda bile işte Afrin'in Ahrar-ı Şam'la gerçekleştirdikleri saldırılarda biliyorsun Afrin'in kent merkezinin hemen güneyine kadar ilerlediler. Oraları kontrol noktalarını falan ele geçirmişlerdi. Buraya kadar ilerlemiş olması bile Türkiye'nin aslında belli oranda göz yumduğunu gösteriyor buna. Ve Türkiye'de tam olarak yeşil ışık yakması halinde tam da bir yeşil ışık yakarsa sadece Afrin değil, farklı bölgelerde farklı isimle HTŞ'nin ve onun çatısı altındaki muhalif grupların kontrolüne verilebilir.
Evet, burada özellikle son dediğin cümle çok önemli. Yani burada böyle bir şey olduğu zaman direkt işte ETŞ aldı gibi bir şey olmayacaktır. Yani daha böyle nasıl diyeyim, tırnak içinde paravan bir
Evet.
örgüt kurulup böyle bir şey yapılacaktır muhtemelen. Ama senin de dediğin gibi yani nihayetinde farklı bir gelişme yok. Rusya'ya, Ukrayna'ya geçelim. Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor Rusya'nın ilerleyişiyle. Özellikle Lysychansk'a yönelik saldırılar sürüyordu. Sivil kayıplar vardı.
Doğusundan
Burada Rusya,
bahsediyoruz, değil mi?
evet, Donbas
Aynen.
bölgesi, Ukrayna'nın doğusu. Rusya Lysychansk'ı tamamen dört bir taraftan kuşatmak için bir girişimde bulundu. Herhalde birkaç gün içerisinde buradaki cephe hattı da tamamen kuşatılacak. Bunu daha önce de söylemiştik. Suriye'den alışkın olduğumuz bir askeri tarzı vardı Rusya'nın. İşte cephe hattında belli bir noktaya yoğunlaşıp farklı farklı kuşatma bölgeleri oluşturmak. Bunu Suriye'de çok fazla yaptı biliyorsun. İşte Humus'ta, Doğugut'a yaptı, Kalamun'da yaptı, İdlib'de yaptı. Ukrayna'da da aynısını yapıyor. Dediğimiz gibi birkaç gün içerisinde büyük ihtimalle Lysychansk şehri de yavaş yavaş Rusya'nın hakimiyeti altına girmeye başlayacak. Bundan sonra Luhansk oblastı tamamıyla Rusya kontrolüne girmiş olacak. Eğer çok yani büyük bir değişiklik olmazsa sahada Donetsk için savaştan bahsedeceğiz. Yani biraz daha savaşın ileriki adımlarını şekillendirecek süreçler yaşanıyor şu anda. Aslında dünya basının da, özellikle Türk basının ilgisi zaten yani Mart Nisan ayında falan böyle tamamen bitti Ukrayna'ya yönelik de. Dünya basınının ilgisi de biraz daha popülizm boyutunda kalmaya başladı. Çok fazla işte sahadaki ilerleyişten, sahadaki çatışmalardan çok fazla haber gelmiyor. Açıkçası ABD'nin Batı'nın silah sevkiyatları devam ediyor ama sahada anlamlı bir değişiklik şu an için oluşturmadı gönderilen silahlar. Özellikle bu Amerika'nın gönderdiği HIMARS füze sistemlerinin bir değişiklik oluşturabileceği düşünülüyordu.
Kullanıldı
Ancak öyle
onlarda
bir şey
ama bir şey
tabii
olmadı.
çok bir şey olmadı. Yani
Evet.
aslında sahada dediğim gibi yani savaş başladığı zaman demiştik ki hibrit bir savaş var. Ukrayna ordusunun yürüttüğü, aslında ABD'nin Batı'nın hem subay olarak hem kurmay olarak desteğiyle yürüttüğü bir gerilla savaşı vardı. Gerilla savaşı Rusya'nın Kiev cephesini boşaltmasıyla, kuzeyi boşaltmasıyla bitti. Yani cephe savaşına dönüştü ve cephe savaşına dönüşünce de Ukrayna pek fazla bir etkinlik gösterememeye başladı Rusya karşısında. Şu anda yani Rusya'nın ilerleyişi devam ediyor cephe hattında. Yani her gün çok sayıda, iki taraftan da asker ölüyor ama savaşın ivmesinin, hani ilk zamanlarda demiştik ya Rusya aleyhinde ivmesi, şu an açık bir şekilde herhalde söylenebilir yani Rusya'nın lehine bir
Tabii.
ivmesi var savaşın.
Tabii şu anda Rusya'nın oldukça lehine duruyor. En azından doğuyu, Donbas bölgesini, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen kontrol altına almaya adım adım yaklaşıyor. Ve her ne kadar yani Rusya'nın söylemlerini ben pek burada dikkate almasam da Dmitri Peskov'un, Kremlin sözcüsünün bir açıklaması olmuştu. Kiev teslim olana kadar saldırıların devam edeceği mealinde bu tarz bir açıklaması olmuştu. Bu oldukça bu haftanın dikkat çeken bir açıklamasıydı. Ama yani çok zor görünüyor yani şu anda. Rusya bir yandan yaptırımlar halen devam ediyor bir de Rusya'ya yönelik. Tabii Batı da etkilendi ama bundan baktığın zaman Doğu'da gerçekten bir ilerleme kat ettiler. Ve bence ilk baştaki gibi de Zelenski'ye de sahip çıkmıyor Batı. Bir de bu var yani. İşte o HIMARS sistemlerini falan gönderdiler ama yani ne kadar etkili olabilecek bu sistemler doğuda Rusya karşısında bunlar da net olarak belli değil. Doğuda savaş, çatışmalar devam ediyor. Muhtemelen de Rusya Donbas bölgesini tamamen kontrol altına alana kadar devam edecek bu çatışmalar.
Evet, yani bir de her zaman yaz kalmayacak, kış gelecek. Kışın gelmesinin şöyle bir dezavantajı olacak Ukrayna tarafına. Cephe hatlarını tutması Ukrayna için biraz daha zorlaşacak savunan taraf olduğundan ve de Avrupa'nın enerji ihtiyacı artacak. Yani en azından konutlar açısından çok ciddi bir enerji ihtiyacı hasıl olacak bütün Avrupa'da. Bu enerji de biliyorsun Rusya'dan geliyordu. Rusya yaptırımlar hususunda biraz eli yükselen taraf olacak kış gelince. Yani muhtemelen, çünkü dediğim gibi yani Batı bir doğalgaz ithalatına ihtiyaç duyacak. Rusya bu gazı yani satmayacak yüksek olasılıkla. Zaman içerisinde Çin'e ve Hindistan'a yönelik sevkiyata ağırlık verecek. Avrupa'dan kalan boşluğu oradan dolduracak. Ancak
Evet.
Avrupa Rusya'dan ithal edemediği gazı çok kolay kolay yerine koyamıyor. Yani bu yüzden kış geldikçe bilemiyorum, sahada daha da farklı süreçler görmemiz mümkün. En azından şimdilik Donetsk'teki durum Rusya lehine dönene kadar ekstra bir şey olmaz diye düşünüyorum ben cephe hatlarında. Fakat Donetsk de kontrol altına alındıktan sonra yeni adımı ne olacak? Siyasiyete mi dönecek? Masaya mı gitmeye çalışacak yoksa askeri olarak mı devam edecek? Ona dair bir şey söylemek o zaman mümkün olur diyelim. İran'a geçelim. İran'da bir süredir çok gergin, içeride gergin durumlar yaşanıyor. Özellikle İran'da çeşitli suikastlar oldu biliyorsun. Tesislere yönelik sabotajlar oldu. Bunun ardından İran devrim muhafızlarının özel tesislerin ve özel kişilerin korunmasından sorumlu biriminin başındaki Tuğgeneral görevden alınmıştı. Ardından gözaltına alındığı belirtildi. Bugün de bir ses kaydı çıkmış. Devrim muhafızları bu Tuğgeneral'in ses kaydını yayınlamış. Gözaltında olmadığını söylüyor ama beni biraz daha fazla şüphelendirdi açıkçası. Yani adamın kendisinin çıkmaması böyle bir sanki rehin alınmış gibi bir ses kaydı yayınlaması.
Ya ev
yani
hapsinde
İsrail'in
falan da olabilir.
hakikaten
İran'da yaygın
büyük
öyle şeyler.
ihtimalle yani ciddi bir istihbarat krizi yaşanıyor şu anda İran'daki İran rejimi de bunu saklamıyor. Bunu söylüyor İran rejimi de yani böyle bir istihbarat krizi yaşandığını İsrail el yükseltiyor gibi gözüküyor. Özellikle bu ABD ile nükleer anlaşma yani uçuruma doğru gidiyor gibi duruyor. Bu nükleer anlaşma başarısız olduğunda daha da derin bir kriz ortamı görmek mümkün İran'da.
Evet, senin oraya şey geldi, çöp arabası geldi.
Evet ya havada sıcak olduğu için camı da kapatamıyoruz.
İran'da, ya İran işte İsrail'le biliyorsun yani iki düşman ülke gibi hareket ediyorlar. Şimdi işte Fahrizade suikastı olsun gerekse İran içerisinde biliyorsun El-Kaide'nin yöneticilerinden bir tanesi Ebu Muhammed isim Ebu Muhammed El-Masri'ye yönelik bir suikast gerçekleştirmişti. Mossad tarafından gerçekleştirmişti bu suikast de. Ve bunlardan zaten anlaşılıyor ki yani İran içerisinde Mossad ajanları fink atıyor. Zaten bunu biliyoruz. Yani bu böyle olmak zorunda herhalde İsrail açısından baktığında. Ama bir de burada gerçekten özellikle bu son yaşanan olaylar, İran istihbaratının kendi içerisinde yaşanan olaylar, yani Mossad'ın sadece şeyde fink atması değil, yani İran içerisinde, İran rejiminin içerisinde de ciddi sızmalar sızmış olduğunu bize gösteriyor Mossad'ın. Ya bununla ilgili tarihte de çok önemli örnekler var aslına bakarsan. Ama bu devrim muhafızları Tuğgeneralinin İsrail adına casusluk yapmaktan gözaltına alınmış olması, hatta çok daha ileri gidersek işte başlıklar atıldı. İsrail ajanı çıktı devrim muhafızları Tuğgenerali diye. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün olabilir yani. Ama tabii ki bu biraz daha olanı gözler önüne serdi. Yani İsrail'in İran içerisindeki işte o varlığını yani tabii ki İran'da keza İsrail içerisinde bu tarz faaliyetlerde bulunmaya çalışıyor olabilir.
Tabii
İstihbaratçıların bir
aslında bir
şeyler.
tane de bakan mesela eski İsrail'in tarım bakanı İran için casusluk yaptığı için
Ya
gözaltına alınmıştı.
evet. Bu istihbarat savaşları bu şekilde uzun yıllardır devam ediyor zaten. Ama son dönemde İran yani çok fazla gol yemeye başladı.
Ya rejim, ya İran rejimi oluşturan kişiler de genellikle pragmatizmiyle bilinen insanlar biliyorsun. İran rejiminin en işte popüler figürü Kasım Süleymani son derece pragmatist olup işte mesela Musul'da ABD ile ittifak eden bir isimdi. O yüzden yani şöyle bir şey olması da mümkün. Rejimden rahatsız olan insanların ben şaşırmam açıkçası. Yeni bir rejim kurulması, rejimin zarar görmesi, yıkılması için İsrail'le ortaklık etmesi sırf böyle bir alıştığımız bir para karşılığı
Tabii
casusluktan
tabii.
öte siyasi bir sahikle casusluk yapması, İran şey, nasıl diyeyim İsrail lehine çalışması olabilir ya. Ben çok aşırı şaşırmam açıkçası.
Yo tabii tabii ben de şaşırmam yani öyle söyledin doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum.
Ama ya biraz daha dediğim gibi bu ABD ile nükleer anlaşma ne noktaya varacak? Onu biraz beklemek lazım. Nükleer anlaşma süreci hakikaten tamamen başarısız olursa ki şu an yani yokuşa sürülüyor sürekli. Böyle bir hiçbir şey çıkmıyor nükleer anlaşmadan. Yani ben uzun süredir böyle bakıp haber girmeyi dahi bıraktım konuyla. Çünkü bir şey çıkmıyor.
Evet.
Yani İsrail'in de böyle bir başarısızlığa hazırlandığı ciddi bir şekilde ifade ediliyor.
Ya İsrail biliyorsun
işte
bölgedeki
300 tane 400 tane savaş uçağı hazırladığını söylüyorlar İran'a karşı herhangi bir hamle için.
Sadece savaş uçağı da değil, bölgedeki Arap ülkeleriyle arasını normalleştirmesinin nedeni biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Düşünsen oralara, o ülkelere yani İran'ı çevrelemek açısından hava savunma sistemleri, hatta o lazer hava savunma sistemleri falan bunlardan yerleştirilmesinden bahsediliyor. İsrail de oldukça akıllı hareket ediyor. Ama tabii İran, yani İran'ın da bölgede hani yalnız olduğunu söylemek de güç yani. Ama yine de hani şöyle bir haritaya baktığında bilmiyorum ya, yani İsrail çok akıllı hareket ediyor bu bakımdan, bu yönden. Tabii ki
Evet, bir
burada
de şu
Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği de çok
tabii.
önemli. İsrail,
Zaten
İsrail.
Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle askeri iktisadi desteği
Tabii.
olmadığı müddetçe İsrail'in
Tabii
herhangi bir
yani
adım
bütün
atması çok
bölge
mümkün değil.
politikalarını İsrail'in çıkarına olacak şekilde belirliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bundan
Tamam.
daha bir şey yok ki.
Bir de şu var, İran'ın dediğimiz gibi bölgede yalnız değil. İşte çok ciddi mesela milis müttefikleri var fakat ya dediğim gibi hep pragmatizm üzerine kurulu bazıları dışında. O yüzden yani bir durum olduğunda çok fazla İran'ın kendi yanında birilerini bulacağını da zannetmiyorum.
Yani
İran'ın en
şey
güçlü
gibi
olduğu yer şu
olabilir.
an
Saddam
neyim?
rejimi gibi olabilir diyorsun yani, değil mi?
Ya birden böyle sönmesi mümkün yani öyle
Ya
söyleyeyim.
Saddam
Çünkü
rejimi de öyleydi yani, düştüğü zaman
E
işte
tabii.
sürekli bir işte bu mesela İran'ın devrim muhafızları gibi Saddam'ın da cumhuriyet muhafızları falan vardı. Herkes onların çıkmasını bekliyordu Amerikan işgal döneminde. Onlar çıksa işgal bitecek havası vardı. Hiçbir şey olmadı. Yani kimse çıkmadı.
Ya tabii yani ben ya şu yani şunu söyleyeyim. İran'ın en güçlü olduğu yer Ortadoğu'da şu an Irak'la Lübnan.
Evet.
Yani çok net bir şekilde ülkeleri domine etti. Bugün Irak'ta yani İran destekli gruplar böyle parçalanmış durumda ve işte ABD'ye saldırılar düzenliyorlar. Ben takip ediyorum konvoylara filan. Ya araçlar dahi zarar görmüyor saldırılarında. İşte Türkiye'nin üstlerine roket filan atıyor. Yani tamamen böyle psikolojik bir harp. Tamamen böyle bir propaganda harbi gütmek için bunu şey yapıyorlar. İşte Lübnan'da Hizbullah çok güçlü mesela. Hakikaten askeri olarak da güçlü. Ama bütün ülke neredeyse Hizbullah ve İran'a karşı düşmanlık üzerinde ittifak etmiş halde. Hizbullah'ın işte müttefiki olan bazı partiler dışında. Yani bu tamam. Yani belli bir yere kadar pragmatizmle insanlar üstünde korku oluşturarak vesaire bir yeri yönetmek, elde tutmak mümkün ama belli bir noktadan sonra işte ya tırnak içinde vahdet mesajları yollasa da İran, bütün Arap ülkeleri ya İran'ın tehdidini ortadan kaldırmak için İsrail'le dahi müttefik olmaya hazır. Ya devletler zaten çok mühim değil bu noktada. Devletler İsrail'le ilişki kurar ama halklar bile artık yani İran'dansa İsrail'i yeğleyecek durumda. Bu bir günde böyle olmadı. Yani İran hakikaten kendisinden böyle bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Nefret eden insanlar ortaya çıkardı. Özellikle Suriye ve Irak'ta yaptıklarıyla. Yani o yüzden ya bilmiyorum bu nefretle çok fazla bir şey elde etmek de bence pek mümkün değil yani.
Evet.
Devam edelim istiyorsan.
Olur.
Son şeyimiz TTP'nin liderinin verdiği bir röportaj vardı gazetecilere.
Ya
Uzun süredir bölgeden.
o mevzuya geçmeden hemen mesela
Tamam.
bir şey var da birisi yazmış, Mehmet isimli. Bence İsrail'in olası İran saldırısının önündeki en büyük engel diyor, Hizbullah tehdidi olarak bahsetmiş. Yani bilmiyorum, ben açıkçası ben böyle düşünmüyorum yani. İsrail'in Hizbullah'ı çok büyük tehdit olarak gördüğünü düşünmüyorum. Ya yani bir tehdit olabilir, evet. Ama yani arkadaşlar, İsrail yani bölgenin hani en teknolojik açıdan en gelişmiş ordusuna sahip, en gelişmiş hava sistemlerine sahip, hava gücüne sahip.
Ya tabii burada İsrail gerçekten askeri açıdan güçlü ve de İsrail'in Lübnan'da herhangi bir çatışmaya girmesi halinde İsrail'in müttefik bulması da çok zor değil. Ki önceden girdiği zaman işte 70-80'lerdeki iç savaş sırasında girdiği zaman keza buldu. Yani tabii ki Hizbullah ciddi bir güç, Lübnan'da ciddi bir güç fakat burada sadece Lübnan'la kalmayacak İran'a karşı topyekün bir hamleden bahsediyoruz. Yani Hizbullah en fazla yapabileceği Lübnan'ı İsrail'in bir hamlesinden korumak, İsrail'in bir hamlesini engellemek olabilir. Yani mesela İsrail Suriye'deki İran hedeflerine açık bir savaş açıp buradan çıkarmak istese farz-ı muhal Hizbullah'ın buna karşı bir şey yapacak bir gücü yok. veya İsrail işte Akdeniz'de Lübnan'ın doğal gaz alanlarında arama yapacak, işte Hizbullah tehdit ediyor vesaire, ama Hizbullah'ın buna karşı bir şey yapacak bir gücü yok. Yani bu biraz nasıl diyeyim, göz önüne alınması gereken bir şey. Tamam, Hizbullah çok güçlü olur ama nihayetinde devlet dışı bir aktör yani.
Yani çok çok güçlü olduğunu da ben zannetmiyorum da.
Ya tabii o da ayrı bir nokta. Yani Suriye'de mesela en azından savaşta gördük, Hizbullah sahada bir değişikliğe sebep olamadı Rusya müdahil olana kadar.
Evet, o da o şekilde devam edebiliriz.
Pakistan'a geçtik. Pakistan'da Pakistan Taliban'ın liderinin bir röportajı vardı. Buna da kısaca değinmek gerekiyor. Uzun süredir en kapsamlı açıklaması oldu kendisinin. Gazetecilerin gönderdiği soruları yanıtladı ve birçok farklı noktaya temas etti. Özellikle Pakistan'la ateşkes. Burada en dikkat çekici benim açımdan iki nokta vardı. İlki 2014'te Peşaver'deki saldırıydı. Bu saldırının sorumluluğunu biliyorsun. O dönem Pakistan Taliban'ı üstlenmişti. Fakat burada Pakistan Taliban'ın mevcut lideri saldırıyla biraz daha farklı şeylerin içinde olduğunu, saldırının söylediği, ima etti, saldırının bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti. Bir diğeri de Çin'e yönelik biliyorsun, Pakistan kuzeybatısındaki saldırıydı. Çinli yaklaşık bir 30-40 işçi yanlış hatırlamıyorsam ölmüştü bu saldırıda. Pakistan Taliban'ın lideri şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bu saldırıdan biz sorumlu değiliz ki zaten kendileri üstlenmemişti. Ve şunu söyledi. Bu saldırı Pakistan istihbaratının işi, çünkü Çin'i bölgeye çekmek, kendi savaşlarına katmak istiyorlar. ABD'ye de aynısını yaptılar. Yani ABD'yi de bölgede kendi savaşlarına dahil ettiler bize karşı şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu da grubun aslında bu açıklamalar biraz daha tırnak içinde siyaseti benimsemeye, siyaseti öğrenmeye başladığını ve siyasi hareket etmeye başladığını gösteriyor. Ben açıkçası bunları önemli buldum açıklamada.
Evet, benim de en fazla dikkatimi çeken ateşkes anlaşmasıydı. TTP'nin Pakistan'la ateşkes masası üzerine Afgan yani İslami Milli Yönetimi'nin arabuluculuğunda hatta onun kurduğu yönünde ifadeler var. Yani masayı Afganistan'daki yönetimin kurduğu yönünde. Kendisi de öyle söylüyor, Nuvveli Mesut. Bu oldukça önemli, dikkatimi çekti. Anlaşabilirler mi? Biraz zor gibi görünüyor bu mevcut şartlarda. Pakistan'ın anlaşmaya yanaşmadığını söylüyor kendisi de. Ve kendisinin de o çok ifade ettiği şey şu. Yani Pakistan'da diyor siyasi bir otorite yok. Pakistan ordu yönetiyor diyor kendisi de röportajda. Yani röportajda sorulara verdiği cevapta. Bu da oldukça önemliydi. Yani Afganistan'da yönetimin değişmiş olmasının Pakistan'daki yansımalarını da bu şekilde görmeye bence ilerleyen dönemde de devam edeceğiz diyeyim ve ben bu akşamı noktalayayım. Başka da soru
Evet
yoksa.
arkadaşlar, bugün de gündemi değerlendirmeye çalıştık. Haftaya inşallah yine buradayız. Her hafta Cuma günü tekrar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyelim ve hepinize iyi akşamlar
İyi
dileyelim. Hoşça
akşamlar
kalın.
herkese.